Ayrım 11, Üretme Tüket, Ali Ekber Yıldırım, sayfa 98. Pancara savaş açtılar. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi şekerin ham maddesi olan pancar ve mısır üretimine odaklandı. Hazırlanan raporlarda, yapılan açıklamalarda mısır ve şeker pancarı üretimi karşılaştırılarak nişasta bazlı şeker ile pancar şekerinin ekonomiye katkısı hakkında kamuoyu oluşturulmaya çalışılıyor. Nişasta bazlı şeker üretenler mısır üretiminin arttırılmasını isterken şeker pancarından vazgeçilmesini, üretimin düşürülmesini talep ediyor. Pancardan şeker üretimi yapanlarsa şeker pancarının ekonomiye katkılarını anlatarak üretiminin arttırılmasını, mısırın şeker pancarının yerini alamayacağını savunuyor. Türkiye'de 2019 verileri ile 292 bin hektar alanda 21 milyon ton civarında şeker pancarı üretilirken, aynı zamanda yaklaşık 680 bin hektar alanda 6 milyon ton mısır üretiliyor. Üretilen şeker pancarının tamamı şeker üretiminde değerlendirilirken, mısırın sadece %17'si nişasta bazlı şeker üretiminde kullanılıyor. Şeker pancarı ithalatı veya ihracatı yapılmazken Türkiye 2 milyon ton mısır ithal ediyor. 2019 yılının ilk 8 ayında 2 milyon 779 bin ton mısır ithal edildi. Mısır üreten çiftçiye alan bazlı destek, fark ödemesi yani prim desteği sağlanırken şeker pancarında üretim sözleşmeli ve verilen kota çerçevesinde yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı'nın 24 Ekim 2019 tarihli resmi gazetede yayımlanan kararına göre mısır üreticilerine kilogram başına 3 kuruş destekleme primi ödenirken şeker pancarında böyle bir destek yok. Mısır çiftçisine dekara 25 lira mazot ve 4 lira gübre desteği sağlanırken şeker pancarı üreticilerine diğer ürünler kapsamında dekara 15 lira mazot ve 4 lira gübre desteği sağlanıyor. Hükümetin uyguladığı havza modeli kapsamında su kısıtı olan bölgelerde mısır üretimi desteklenmiyor. Mısıra alternatif ürün üretenlere %50 daha fazla destek sağlanıyor. Şeker pancarı üretiminde 1998 yılından bu yana kota uygulanıyor. O yıllarda üretimin 22 milyon tona ulaşması nedeniyle arz fazlası üretimi önlemek için kota uygulamasına geçildi. Halen şeker fabrikaları sahip oldukları şeker kotası kapsamında pancar üreticilerine sözleşmeli olarak şeker pancarı ürettiriyor. Sözleşmesi olmayan çiftçi üretim yapamıyor. Kargil pancar üreticisine karşı. Nişasta bazlı şeker NBŞ üreticisi Kargil'in hazırladığı ve 2018 yılında şeker fabrikalarının özelleştirilmesi fitilini ateşlediği iddia edilen şeker piyasası, mevcut durum ve değerlendirme başlıklı raporda mısır üretiminin önemi anlatılırken şeker pancarı üretiminin verimsiz ve su tüketiminin yüksek olduğu iddia ediliyor. Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği yani Panko Birlik, Kargil'e yanıt olarak hazırladığı raporda Kargil'in iddialarının tümüyle yalan olduğunu belirterek ülke tarımı için şeker pancarının önemine yer verdi. Kargil'in hazırladığı raporda Türkiye'de mısır ekonomisi ve pancarla karşılaştırma başlığı altında özetle şu bilgiler yer alıyor. Mısırın vejetasyonu yani çıkış ve hasat süresi arasındaki fark 90-120 gün arasında değişmekteyken şeker pancarında bu süre 170 ile 200 gündür. Yüksek bir verim için mısırın gelişim döneminde yaklaşık 480 mm su isteği bulunmaktayken şeker pancarının su tüketimi yaklaşık 900 mm'dir. Mevcut durum itibariyle toplam ekim alanı 680 bin hektar, toplam üretim 6.4 milyon ton ve verim düzeyi 9.41 ton hektardır. Bu bağlamda Türkiye pancar üretiminde vasat bir verim düzeyine sahipken mısır üretiminde ABD ile başa baş noktaya ulaşmıştır. Mısırın depolama ve yıl boyunca üretim sürecine koşulabilme olanakları nedeniyle pancara göre ciddi bir ekonomik değer yarattığını iddia eden Kargil raporunda, Mısır insan gıdası, hayvan yemi ve endüstri ham maddesi olarak kullanılan bir bitkidir. Ayrıca sap ve yaprakları hayvan yemi olarak değerlendirilmekte, kağıt yapımı ve küçük çapta hasır el işleri yapımında da kullanılmaktadır. Bu alanların yanı sıra çerezlik olarak da tüketilmektedir. Mısır'ın son yıllarda artan üretim miktarına paralel olarak yem, yağ ve tatlandırıcı sektörü ile biyoyakıt, biyoetanol üretiminde kullanımı da artmaktadır. Pancar ise niteliği itibariyle depolanma olanağına sahip değildir. Üretim ve işleme süreçleri birbirlerine yakın organize edilmek durumundadır ve üretim süreci hasat sonrasında azami 40 gündür. Geriye kalan süre içerisinde pancar sektöründe gizli işsizlik sorunu hakim olmaktadır. Bu bağlamda ülkemizde toprak ve yağış koşulları nedeniyle görece düşük bir verime sahip olan pancar tarımı iktisadi manada maliyet etkin sonuçlar doğurmaktadır bilgisine yer verildi. Şeker pancarı üreticilerinin örgütü ve pancardan şeker üreten pancar ekicileri kooperatifleri birliği yani Panko Birlik, Kargil'in iddialarını çok sert bir dille yalanladı. Kargil'i Mısır'ın arkasına saklanmakla itham eden Panko Birlik yetkilileri hazırladıkları karşı raporda tartışmanın Mısır üzerinden yapılmasına tepki göstererek Türkiye'nin hem pancar üretimine hem de Mısır üretimine uygun iklime sahip olduğu, Mısır'ın %17'sinin nişasta bazlı şeker üretiminde kullanıldığı ifade edildi. Panko Birliği'nin raporunda nişasta bazlı şeker alanında Türkiye'de tekel konumunda olan Kargil'in bu raporu ile tüm şeker üretim olanaklarını ele geçirmek istediğini açıkça dile getirdiği belirtilerek, nişasta bazlı şeker sadece mısırdan değil patates, buğday, kasava gibi birçok bitkide bulunan doğal nişastanın doğal olmayan süreçlerle yani kimyasal süreçlerle yapay şekere dönüştürülmesi suretiyle elde edilmektedir. Mısır önemli bir üründür. Ancak Kargil'in önerisi Türk tarımının neredeyse tamamını mısır üretimine angaje etmek üzerine inşa edilmiş durumdadır. Her ürün gibi mısırın da bölgesel olarak üstün ve zayıf yönleri vardır. Mısır da bazı bölgeler için daha uygun, bazı bölgeler için ise pek de uygun olmayan bir üründür denildi. Her yıl üst üste aynı toprağa mısır ekilmesinin ürün verimliliği açısından doğru bir uygulama olmadığı, toprak açısından yararlı değil zararlı olduğu, verim düşüşü yanında toprakta ciddi hastalıklara neden olacağı iddia edilen Panko Birlik raporunda, pancar ise münavebeli bir ürün olarak 4 yılda bir ekildiğinden bu zararlar ortaya çıkmamakta, aksine pancar toprağı zenginleştirerek daha sonraki ürünlerde verim artışı sağlamaktadır. Kargil'in önerdiği şekilde bir mısır üretimi ülkemiz topraklarını çok kısa bir sürede çöle çevirecektir. Mısır pancara alternatif bir ürün değildir. Ülkemiz açısından imkan olan bölgelerde pancarla birlikte değerlendirilebilir yorumu yapıldı. Kargil'in pancarın çok su tükettiği iddiasına ise Panko Birlik şu yanıtı verdi. En cahil insan bile herhangi bir bitkinin su gereksiniminin yetiştirildiği bölgeye göre o bölgenin aldığı yağış oranına ve benzeri şeylere göre farklılık gösterdiğini bilebilecek donanıma sahiptir. Ülkemizin çok değişik coğrafi ve iklimsel özelliklere sahip olması dolayısıyla bitkilerin su tüketim miktarları da değişiklik göstermektedir. Nemli veya geçit iklimlerinde, örneğin Sakarya'da şeker pancarı ve mısır arasındaki su tüketimi rakamları birbirine çok yaklaşmaktadır. Bu nedenle şeker pancarı 900 mm, mısır 480 mm su tüketiyor ifadesi yanlış ve ön yargılı bir ifadedir. Bu tartışmalar sürerken Kargil 2019 yılında mısır üreticilerine yönelik 1000 çiftçi 1000 bereket adıyla bir proje başlattı. Bu projenin amacı mısır üretiminde verimliliği arttırmak, teknolojiyi yaygınlaştırmak olarak sunulsa da asıl amaç belli. Kargil Türkiye'de pancar üretimine karşı mısırı ve nişasta bazlı şeker üretimini yaygınlaştırmak istiyor. Zeytinde dünya birinciliği hayal mi? Çok özel bir ürün olan zeytin her yerde yetişmez. Mardin, Hatay, Suriye, Filistin ve Kıbrıs adasını içeren bölge, ölmez ağaç olarak adlandırılan zeytinin ana vatanı olarak kabul edilir. Günümüzde İspanya, İtalya, Yunanistan, Türkiye, Suriye, Tunus, Cezayir, Filistin, Portekiz, Avustralya üretici olarak ilk sıralarda yer alıyor. Zeytin meyvesinin suyu olan zeytinyağı tarımsal bir faaliyet sonucu elde edilen sıradan bir ürün değil. Zeytin ve zeytinyağında binlerce yıllık mirası barındıran tarih, kültür, medeniyet ve sağlık var. Türkiye birçok üründe olduğu gibi zeytincilikte de çok büyük potansiyele sahip. Gereken önem ve destek sağlanırsa zeytinyağı üretiminde İspanya'dan sonra en büyük üretici ülke olabilir. Gün gelir dünya birincisi bile olur. Türkiye'de Aydın, İzmir, Muğla, Balıkesir, Bursa, Manisa, Çanakkale, Hatay, Gaziantep, Adana ve Mersin zeytin üretimi yapılan iller olarak öne çıkıyor. Ülke genelinde 41 ilde zeytincilik yapılıyor. Yaklaşık 320 bin zeytinci aile işletmesi var. Zeytin ve zeytinyağı önemli bir ihraç ürünüdür. Son yıllarda Çin dahil birçok ülke zeytin yetiştirmeye başladı. Uluslararası Zeytin Konseyi'nin verilerine göre 50'yi aşkın ülkede zeytin dikiliyor. Çok değerli bir ürün olduğu için herkes üretmek ve tüketmek istiyor. Haziran 2016'da gittiğim Yeni Zelanda'da zeytin yetiştiriciliği yapıldığını görünce çok şaşırmıştım. Birçok ülke zeytin ağacı dikerken Türkiye yol, köprü, enerji, konut, turizm tesisleri ve daha birçok yatırım için asırlık zeytin ağaçlarını kesiyor. İstanbul-İzmir otoyol yapımı sırasında on binlerce zeytin ağacı kesildi. Muğla'da Yatağan Termik Santralı maden sahasında zeytin katliamı yapıldı. Manisa'ya bağlı Soma ilçesi Yırca köyünde termik santral yapımına yer açmak için 2014'te tam 6 bin zeytin ağacı kesildi. Türkiye'den başka zeytin ağaçlarını kesen ülke yok. Zeytin karşıtı lobi. Daha çok zeytinin kesilmesine neden olacak şekilde zeytinlik alanlarda madencilik faaliyetlerini yürütmek için yıllardır bir lobi faaliyeti yürütülüyor. Yerli ve yabancı madencilik şirketleri, siyasetçileri, bürokratları, yerel yöneticileri etkisi altına alarak zeytincilik yasasında değişiklik yapmak için büyük çaba gösteriyor. Tam 7 kez zeytincilik yasası ile ilgili değişiklik Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirildi. Kimi zaman bir torba yasanın içine konuldu, kimi zaman hiç ilgisi olmayan bir yasanın içine gizlendi. Her seferinde zeytinciler, ülkenin duyarlı insanları, siyasetçileri, sivil toplum kuruluşlarının tepkisi ve mücadelesiyle bu değişiklikler geri püskürtüldü. Son olarak 2017 yılında o zamanki adıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın üretim ve yatırımın önündeki engelleri kaldırmayı hedefleyen Üretim Reform Paketi yasa tasarısının içine zeytincilikle ilgili 3 madde konuldu. Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilen tasarıyla zeytinlik saha tanımlaması yapılıyordu. Orman sınırları dışında kalan ve her bir dekar alanda en az 15 kültür çeşidi veya yabani zeytin bitkisinin bulunması şartı getiriliyordu. Bir dekarda 15 zeytin ağacı yoksa o alan zeytinlik saha kabul edilmiyor. Yasa tasarısının can alıcı 4. maddesi ile 26.1.1939 tarih ve 3573 sayılı zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerinin aşılattırılması hakkında kanunun 20. maddesi değiştirilmek isteniyordu. Tasarıda bu madde şöyle yer aldı. Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinliklerin bitkisel gelişmesini, çoğalmalarını engelleyecek, kimyasal atık oluşturacak tesis yapılamaz ve işletilemez. Ancak alternatif alan bulunmaması ve kurulun uygun görmesi şartıyla bakanlıklarca kamu yararı kararı alınmış yatırımlar için zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından izin verilebilir. Bu düzenleme ile zeytin alanlarının yatırımlara ranta açılmak istendiği çok açık. Kamu yararı denilen aslında rantçıların, madencilerin yararıydı. Bu zeytinciliğin idam fermanıydı. Zeytinciliği yok etmek için getirilen yasa tasarısında kamuoyuna biz zeytin ağaçlarını koruyoruz, ağaç keseni cezalandırıyoruz mesajı vermek için de bir cümle konulmuştu. Tasarının dördüncü maddesinde zaruri haller dışında zeytin ağacı kesenler ağaç başına 2000 lira ceza öngörülüyordu. Bunun anlamı zaruri hallerde zeytin ağaçları kesilebilir demektir. İyi de zaruri hal olduğuna kim karar verecek? Ayrıca ağaç başına 2000 lira veren zeytin ağacını kesebilecekti. Aynı düzenlemeyle iller bazında zeytinlik sahaları koruma kurulu oluşturulması öngörülüyordu. Zeytin alanlarının korunması, imara açılması, sanayi tesisi kurulması, ranta açılması il bazında kurulacak ve 9 kişiden oluşacak kurullar tarafından kararlaştırılacaktı. Tarım arazilerinin korunması, mera alanlarıyla ilgili benzer kurullar var. Bu tür kurullardan genellikle hükümetin ve ildeki valinin istediği yönde kararlar alınıyor. Üretimi teşvik eden, zeytinciliği, tarım alanlarını koruyan ve destekleyen kararlar pek çıkmaz. Şirketlerin rant peşinde olanların istediği yönde kararlar çıkar. "Patates mi üreteceğiz, otomobil mi?" diyenlerin yönettiği kurullar bunlar. Altın madenini yücelten, "Domates mi üreteceğiz?" diyerek tarımı yok sayanların yönetimindeki bu kurullardan genellikle toplumdan, insandan ve doğadan yana değil, bir avuç rantiyenin yararına kararlar çıkar. O dönemin Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanı Faruk Özlü tasarıyı tanıtırken, zeytincilik konusundaki düzenlemelere ilişkin açıklamaları özetle şöyleydi. Sanayi yatırımlarından zeytinlik sahalarının korunması ile ilgili kanunda bir boşluk var. Bu zeytinlik ile ilgili ilk yasa 1939 yılında çıkarılmıştı. 1995'te revize edildi, bu hala uygulamada. Bunu aslında güncelliyoruz, bir çerçeve çiziyoruz. Bu yasayı teknolojideki gelişmelere ve günün şartlarına göre güncellemek istiyoruz. Sanayi bölgeleri kurmak için zeytinlik alanlar perişan ediliyor gibi bir suçlamanın altında kalmak istemiyoruz. Kurul karar verecek. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bu izni verecek veya vermeyecek. Nihayette izin verme yetkisi zeytinlik sahaları için bizde değil, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda olacak. Bu kurul iller bazında valinin başkanlığında kurulacak. Benim şahsi fikrimi söyleyeyim. Birinci sınıf tarım arazilerine zeytinciliğin çok düzenli bir şekilde yapıldığı yerlerde asla sanayi parseli, organize sanayi bölgesi veya endüstri bölgesi kurmaktan yana değilim. Öyle bir talep geldiği takdirde benden döner. Bu son cümle Faruk Özlü'nün açıklamalarında en dikkat çekici bölümlerden biri. Bu ülkenin zeytinciliği, tarım alanları bir bakanın inisiyatifine bırakılabilir mi? Kimi kandırıyorsunuz? Haydi diyelim Faruk Özlü'ye inandık, güvendik. Kendisi bu görevden gidince ne olacak? Nitekim bugün Faruk Özlü yok. Bu düzenleme geçseydi ne olacaktı? Kişi teminatı değil, sistemin doğru kurulması gerekiyor. Yerin üstündeki zeytin, yerin altındaki altından değerlidir. Yapılmak istenen yasa değişikliğiyle bir dekarda 15 zeytin ağacı bulunmayan alanlar zeytinlik sahası sayılmayacak. Yasa tasarısını hazırlayanlar bilinçli olarak mı dekar başına 15 zeytin ağacı şartını koydu? Herkes çok iyi biliyor ki yıllar öncesinden kalan zeytinliklerde dekar başına 10-12 ağaç olan çok yer var. Bu değişiklik bile tek başına ülke zeytinciliğinin sonunu getirebilir. Binlerce yıldır zeytincilik yapılan bölgelerde o zamanki üreticiler, atalarımız, yıllar sonra bir yasal düzenleme yapılacağını düşünemedikleri için dekara 15 zeytin ağacı dikmeyi akıllarına getirmemişler. Bu nedenle dekara 15 zeytin ağacı şartı aramak, binlerce yıllık zeytin ağaçlarının yok edilmesi anlamına geliyor. Her zaman söylediğimizi tekrarlayalım. Bir tek zeytin ağacı bile birçok sanayi tesisinden, birçok maden işletmesinden daha değerlidir. Yerin üstündeki binlerce yıllık kültürün sembolü zeytin ağacı yerin altındaki altından daha değerlidir. Hatırlarsanız Antalya'da 2016'da yapılan Expo'ya İzmir'den bir zeytin ağacı götürüldü. İzmir'in Ödemiş ilçesi Bademli köyünden sökülerek Antalya'ya götürülen zeytin ağacı 945 yaşındaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Expo alanına dikildi. Yukarıda yazdığımız yasa tasarısı kabul edilse o ağaç olmayacaktı. Kamuoyunun tepkisi üzerine zeytinlik sahaların imara açılmasını öngören düzenleme 7. kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geri döndü. Yasa tasarısından zeytincilikle ilgili maddeler çıkarıldı. Zeytinliklerle ilgili tehdit sona erdi mi? Elbette bitmedi. Bugüne kadar mevzuatta değişiklik için 7 kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni çalıştıranlar 8, 9, 10. kez de gündeme getireceklerdir. Bu nedenle zeytini odun, mera alanlarını tarımsal arazileri arsa olarak gören zihniyete karşı her zaman uyanık olmak gerekir. Onlar binlerce yıllık zeytinin verdiği ürünü değil, toprağın altında stokla sınırlı madeni zenginlik olarak görüyor. 11. ayrımın sonu. Sayfa 107.